Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 17.
Orta yaşı aştı aşalı, kadınlardan gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını sık sık sormaya başlamıştı kendine. Tabii Rose dışındaki kadınlardan. Ama Rose kadın sayılmazdı ki. Rose, Rose'du işte. Şimdiye değin Rose'un kızı için iyi bir üvey baba olmuştu. Amy'yi gerçekten sevdiği halde kendisi çocuk sahibi olmak istememişti. Çocuklar ona göre değildi. İçten içe evlat sahibi olmayı hak etmediğini düşündüğünü kimse bilmezdi. İyi bir baba olacağına emin değildi. Kimi kandırıyordu? Berbat bir baba olurdu. Kendi babasından bile beter. Vaktiyle büyük ablası Bağ'ından defalarca dinlediği Azrail hikayesini hiç unutmamıştı. Ölümden kaçabilmek için tüm dünyayı arşınlayan, en nihayetinde tıpkı kader defterinin yazdığı gibi Azrail ile çiğni maçinde buluşan adamın hikayesi. Mustafa Kazancı bir çocuğu olsa onun büyüdüğünü görebilecek kadar yaşayacağına inanmıyordu. Nereye giderse gitsin, kaç memleket gezerse gezsin, ailesindeki erkekleri telef eden erken ölümden kaçamazdı ki. Büyümesini göremedikten sonra çocuğu olsun istemiyordu. Hem bir yerde kesilmeliydi artık soy ağaçları. Tek erkek evlat olarak Kazancı ailesinin soyunu sürdürmek şöyle dursun, kökünden kesip atabilmek istiyordu. Rose'la tanıştıkları günü hatırladı. Pek romantik bir karşılaşma değildi belki. Bir süpermarket koridorunda, elinde iki teneke nohutta. Seneler boyunca defalarca anlatmışlardı birbirlerine o anı. Hatırlayabildikleri her ayrıntıyla dalga geçerek. Yine de hafızalarında farklı farklı yer etmişti aynı sahne. Rose hep onun utangaçlığını, ürkek heyecanını hatırlardı. Oysa Rose'un parlayan sarı saçlarını ve ilk başta insanı irkilten atılganlığını. Bir daha asla ürkmemişti Rose'dan. Aksine Rose'la birlikte olmak kendini, seni asla içine çekmeyeceğini bildiğin sakin bir akıntıya, hiçbir sürprizi olmayan yeknesak bir gidişata bırakmak demekti. Onu sevmeye başlaması fazla uzun sürmemişti. Sabahları Mustafa, Rose'un mutfakta çalışmasını seyrederdi. İkisi de severdi mutfağı ama tümüyle farklı sebeplerden. Rose yemek pişirmeye olan düşkünlüğü ve kendini ancak orada tam anlamıyla evinde hissettiği için severdi. Mustafa ise çalışırken onu seyretmeyi sevdiği için. Bir sürü küçük ayrıntı arasında karolarla uyumlu kağıt havlular, bir garnizona yetecek kadar kupa, tezgahta kuruyan çikolata sosu. Gündelik hayatın rehaveti, sıradanlığın cazibesi. Özellikle de Rose'un bir şeyler dilimler, böler, doğrar, kıyarken onun tombul ellerini seyretmeyi severdi. Rose'u krep yaparken seyretmek hayatın Mustafa'ya bahşettiği en huzur verici görüntülerden biriydi. Yeni pişmiş krep üzerinde halkalanan akçaağaç şurubu kadar rahatlatıcı bir şey yoktu hayatta. Akçaağaç şurubu gelecek zamana aitti. Geçmişin prangaları ile hiçbir ilgisi, alakası yoktu. Tamamen Amerikalıydı. Geçmişi olmayan bir göçmenin simgesiydi akçaağaç şurubu. İlk başta annesiyle ablaları sürekli mektup yazar, nasıl olduğunu, onları ne zaman ziyarete geleceğini sorarak ona ulaşmaya çalışırlardı. Yüzleşmek istemediği sorular sorar, sürekli mektup ve hediye gönderirlerdi. En çok da annesi, en çok da o. Bu 20 yıl zarfında annesiyle sadece bir kere görüşmüştü. O da İstanbul'da değil, Almanya'da. Jeologlar ve mücevher uzmanları konferansı için Frankfurt'a gittiğinde annesinden oraya gelmesini istemişti. Ana oğul, Türkiye'ye dönemeyen siyasi sığınmacıların senelerdir yaptıkları gibi Almanya'nın bir kentinde buluşmuşlardı. Annesi onu görmek için öyle can atıyordu ki 2 saat mesafedeki İstanbul'a neden gelmediğini sormamıştı bile. İnsanların anormal koşullara çabucak alışma konusunda sergiledikleri beceri ne kadar şaşırtıcıydı. Şartlar olağanüstü olduğunda tuhaflıkları normal kabul etmek insana özgü bir meziyetti. Uçağın sonuna geldiğinde tuvaletlerin önünde durdu Mustafa Kazancı. Sırada bekleyen 2 adamın arkasında. Bir gece önceyi düşünerek içini çekti. İşten dönerken Rose'dan gizli olarak Taksim'de son 10 senedir ara sıra gittiği bir yere uğramıştı. El Tridato mabedi. Taksim'de mütevazi, sapa bir yerdeydi mabet. Amerika'da bir günahkarın ruhuna adanmış tek yer olduğu yazılıydı küçük bir levhada. Aforoz edilmiş birinin, bir Tridato'nun günahkar bir adamın ruhuna adanmış. Amerika değil, Meksika asıllıydı mabet. Sınırdan geçen Meksikalı kaçaklar beraberlerinde getirmişlerdi bu kültürü. Şimdi kimse 19. yüzyılın ortalarında vuku bulmuş hikayenin ayrıntılarını bilmiyordu. Günahkar adam kimdi, günahı neydi, daha da önemlisi nasıl olmuş da Zelil ismine bir mabet adanmıştı. Meksikalı göçmenler bilirdi elbet bu soruların cevaplarını ama onlar da bu tür bilgileri kendilerinden olmayanlarla paylaşmaya pek istekli değillerdi. Zaten Mustafa Kazancı tarihi ayrıntıları araştırmakla ilgilenmiyordu. El Tridato'nun özünde iyi bir adam olduğunu, en azından herkesten daha kötü, daha fesat olmadığını, yine de geçmişte korkunç şeyler onu günahkar diye yaftalayacak hatalar yaptığını, yine de bağışlandığını, hoş görüldüğünü ve pek çok faninin sahip olmadığı bir mabedin kendisine bahşedildiğini bilmek yeterliydi onun için. İstanbul'a doğru yola çıkmadan önceki akşam Mustafa mabede tekrar gitmişti. Aslında Taksim'de hatırı sayılır bir Müslüman cemaat de vardı ve istese camiye gidebilirdi mesela. Dindar değildi Mustafa, asla da olmamıştı. Tapınaklara, camilere, havralara ya da ayazmalara ihtiyacı yoktu. El Tridato'ya uğramasının sebebi başkaydı. Dua etmek için gitmiyordu oraya, bir beklentisi yoktu. Tam da bu sadelik ve beklentisizlik de aradığı. Onu evvela buyur ardından da asimile etmek için can atmayan tek kutsal mekan olduğu için seviyordu orayı. Müminler seni kendilerine benzetmeye çalışırken bir günahkarın ruhuna atfedilen bu mekan gelen herkese olduğu gibi kabul ediyordu. İddiasız, talepsiz, iktidarsız. Meksika ruhunun Amerikan adetleriyle karışımı. Mabette kendileri de günahkar olan başka başka insanların yaktığı düzinelerce mum duruyordu. Ziyaretçilerin günahlarını itiraf ettiği, sonra da katlayıp sakladığı kağıtlar vardı duvar ayuklarında. Mustafa bazen gözlerini kapar, o kağıtları tek tek açıp okumayı hayal ederdi. Acaba neler yazmıştı insanlar? Neydi onları en çok utandıran günahlar? Kimse görmeden alıp okuyabilseydi o kağıt parçalarını. Belki bunu yapan biri çıkmıştı. Eğer öyleyse kendi kağıdında açıp okumuş olabilirlerdi. Geride bıraktığı korkunç bir günahın dayanılmaz ağırlığı. Konuşulamayan, söze dökülemeyen, ancak bir kağıt parçasına yazılıp Arizona'da bir duvar oyuna sıkıştırılan bir itiraf. İyi misiniz efendim? Safir Lens'te hostesi soruyu soran. Başını sertçe sallayıp cevap verdi. Bu sefer Türkçe konuşmayacaktı onunla. Kaşlarını çatıp İngilizce cevapladı. Köklerini reddetmek istercesine inatla. Yes, thank you. I'm okay. Just a bit airsick. Evet, teşekkür ederim. İyiyim. Biraz uçak tuttu galiba. Sokak lambasının perdeden sızan kadifemsi ışığı altında Zeliha teyze elinde cep telefonu, çenesine dayalı vodka şişesi ve diğer elinde yanan sigarasıyla külçe gibi yatıyordu. Banu teyze tam zamanında girdi odaya. Az daha gecikse yangın çıkacaktı. Çabucak battaniyede giderek yayılan sigara yanığını söndürdü. Kız kardeşinin elindeki sigarayı kül tablasına bastırdı. Cep telefonunu alıp komodinin üzerine koydu. Vodka şişesini yatağın altına sakladı. Sonra Zeliha'nın üzerini örtüp başucu lambasını söndürdü. Nice sonra pencereyi açmak geldi aklına. Deniz esintisinin tuzlu kokusunu taşıyan serin bir hava vardı dışarıda. Odanın içindeki duman ve koku dışarı çıkarken Banu teyze en küçük kardeşinin solgun, yaşından çok daha yorgun yüzüne baktı şefkatle. Dışarının loş, sarımtırak ışığı altında Zeliha teyzenin çehresi için için ışıyormuş gibi görünüyordu. Alkolle keder bu yüze tabiatta eşine az rastlanır bir parıltı vermişti adeta. Banu teyze gözleri dolu dolu usulca alnından öptü onu. Sonra her zamanki gibi omuzlarından sarkarak her hareketini dikkatle izleyen iki cinine baktı. Ne yapacaksınız efendim? Diye sordu Ağulu Bey, başkasının felaketine tanıklık etmekten duyduğu hazla, efendisini bu kadar çaresiz ve üzgün görmenin verdiği keyfi saklama zahmetine bile girmemişti. Muktedirlerin zayıflığını görmek hep hoşuna giderdi. Kaşları çatıldıysa da Banu teyze tepki vermedi. Bunun üzerine Ağulu Bey olanca cerbeze yeteneğini devşirip aşağı atladı. Yatağın yanına, derin uykudaki Zeliha teyzenin yakınına oturdu. Aklından geçen fikirle gözleri parlamıştı. Çarşafın ucunu neredeyse Zeliha teyzeyi uyandıracak kadar sertçe kavrayıp eşarp gibi başına bağladı. Sana bir şey söyleyeyim, dedi Ağulu Bey, kollarını kavuşturmuş, sesini inceltmişti. Belli ki birini taklit ediyordu. Bu dünyada... Banu teyze onun kimi taklit ettiğini hemen anladı ve sırtı ürperdi. Bu dünyada öyle habis şeyler vardır ki, Allah muhafaza, yüreceği tertemiz insanların bunlardan hiç haberi yoktur. İsabet varsın bilmesinler zaten. Bilseler iyi kalamazlardı, değil mi ya? Ama eğer bir kötülük madenine düşmüşsen, sağın solun necasetle kuşatılmışsa ya da görülecek bir hesabın varsa o iyi kalpli insanlar dermen olamaz yarına. İyilerden yardım isteyemezsin. Banu teyze Ağulu Bey'e sert sert baktı ama beriki kafasındaki çarşafı indirip eski yerine atladı. Yüzünü biraz önce durduğu yere döndü. Hayali diyaloğundaki ikinci konuşmacıyı canlandırmaya hazırlandı. İkinci konuşmacıyı taklit etmek için kalan kuru üzümleri bir anda havaya dizip kolye bilezik yaptı. Bunları takıp sırıttı. Şimdi kimi taklit ettiğini anlamak zor değildi. Asya'nın tarzı hemen seçiliyordu. Yaratıcılığının cazibesine kapılmış olan Ağulu Bey kibirli bir eda ile devam etti taklitlerine. Onun yerine kötü cinlerden mi yardım alacağımı söylemeye çalışıyorsun? Ağulu Bey kolyeyle bilezikleri çıkarıp yeniden yatağa atladı. Çarşafı tekrar başına sarıp daha kalın bir sesle cevap verdi. Belli mi olur? Hoş, gönül ister ki asla mecbur kalmayasın kötünün yardımına. İnşallah lüzum duymazsın. Ama velev ki duydun, o zaman sana kötü bir cin gerek. Yeter, ne bu böyle diye öfkeyle araya girdi Banu teyze. Gerçi cevabı gayet iyi biliyordu. Bu, Ağulu Bey öne eğildi ve oyunun sonunda alkış bekleyen bir tiyatro oyuncusu gibi öne eğilip selam verdi. Zamanın içinde bir an, mini minnacık bir dilim ortak hafızadan. Sonra gözlerinden zehir saçarak sesini yükseltti. Size kendi sözlerinizi hatırlattım efendim. Banu teyze öyle derin bir korku hissetti ki o anda bütün vücudu zangır zangır titredi. Bu mahlukun bakışında öyle fazla şer vardı ki onu neden hemen azledip kışkışlamadığını kendine açıklayamıyordu. Nasıl böyle yakınlaşabilmişti ona, ağza bile alınmayacak bir sırrı paylaşıyorlarmış gibi. Banu teyze cininden hiç bu kadar korkmamıştı. Keza kendisinden de, yapmaya muktedir olduğu büyülerden de. Daha evvel hiç bu kadar ürkmemişti. 16. Bölüm Gül Suyu. Kem gözleri şiş, göz edenin gözüne kızgın şiş. Duydunuz mu o uğursuz sesi? Çat etti. Oh, içime değdi. Yüreğimin yağı eridi. Allah bilir ya birinin kem gözüydü o. Haset maset, Allah muhafaza. İşte böyle demişti cici anne pazar sabahı kahvaltı sofrasında. Semaver köşede fokurdamakta, 5. Sultan masanın altına bir parça daha peynir kapmayı bekleyerek mırıldanmakta, Alaturka çırak programından bu hafta atılan aday kameralara uzun uzun neden kovulmaması gerektiğini anlatmaktayken, Asya'nın elinde bir çay bardağı boydan boya çatladığında. Öyle ani olmuştu ki bardağın çatlaması, Asya yerinde sıçramıştı. Tek bildiği her zamanki gibi bardağın yarısına kadar dem koydu, içine bir dilim limon attı, ağzına kadar sıcak su doldurdu, 4 kesme şeker attı, sonra tam bir yudum içmek üzereyken o nahoş çatırtıyı duyduğuydu. Bardak aşağıdan yukarı yarılmıştı, şiddetli bir depremden sonra toprağın üzerinde oluşan uğursuz çatlak gibi. Bir anda bardağın içindeki çay boşalmış ve dantelli örtünün üzerinde koyu kahverengi bir birikinti oluşturmuştu. Ay, yoksa sana nazar mı değdi? Feride teyze kuşkuyla kaşlarını çatarak Asya'yı inceledi. Bana mı? Tabii ya. Asya acı acı güldü. Ne demezsin? Bu şehirde herkes emsalsiz güzelliğimi kıskanıyor ya. Sen geç dalganı. Daha bugün gazetede bir haber vardı. 18 yaşında bir çocuk. Sapa sağlam, sıhhatli ama sokakta karşıdan karşıya geçerken pat diye dizlerinin üzerine düşüp ölmüş. Nazar değilse ne şimdi bu? Dedi Feride teyze. Kıssadan hisse için teşekkürler dedi Asya ama kaçık teyzesinin ne yana baktığını görünce duraladı. Tebessümü somurtmaya dönüşüverdi. Kardan adam, kardan kadın tuzluklarına bakıyordu teyzesi. Oysa daha bir gün önce Asya onları kimsenin bulamayacağını ümit ederek bir dolabın köşesine saklamıştı. Ama işte yine masadaydılar. Her ailede vardır böyle nesneler. Kim bilir ne vakit alınmış, kullanıla kullanıla paralanmış ama hala ortalıkta dolaşan bir başka dönemi, bir başka modayı yansıtan ama gene de bir türlü çöpe atılmayan nesneler.
Ayrım sonu.